Ayrım 7.
Nide kapalı cezaevinde. Sürün çocukları dağlara, özlemleri öfkeleri sürün dağlara. Bir gün göreceksiniz, bir gün vurur yangını yüzlerinize. Sürün çocukları dağlara, sürün ve sürdürün karanlığı. Hasan Hüseyin. Cezaevinde. Roket atarların, bazokaların yerleştirildiklerini gördük. Kuşatıldık. Aşağı yukarı saat öğlen bir sıralarıydı. İçinizden biri çıksın konuşacağız dediler. Daha önce İngilizleri göstermemizi istediler. Biz bir tanesini çözdük gösterdik. Kendisine şunu söylettik. Taleplerini kabul ediniz. Değilse bizi öldürecekler. Karşıdan şöyle bir cevap geldi. İşte İngilizce konuşuyorlar. They will kill you anyway. They have no humanity. Yani sizi nasıl olsa öldürecekler. Onlarda insanlık yok. Biçiminde karşılık verince biz de adamı aşağı indirdik, konuşmadık. Yeniden içinizden biri çıksın görüşeceğiz dediler. İlk ben çıktığım için sabah daha sonra da Mahir, sen çık şunlarla konuş dedi. Ben çıktım. Arkadan da Mahir, Cihan, Saffer çıktılar yukarıya. Evin çatısı var, topraktan, kiremit çatı. Oradan merdivenle çıkılıyor. Tek katlı bir ev. İşte orada çatının kiremitlerini kırmıştık. Oradan baktık dışarıya. Evin 200 metre ilerisinde bir tepe var. Tepenin arkasında bir çit var üzerinde. Onun arkasından bizle konuşuyorlardı. Bizimle konuşma ihtiyacı hissetmemelerine rağmen çevredeki birliklerin de harekatını görebiliyorduk. Ondan sonra birlikler mevzilerine girmeye başladılar. Makinalı tüfek yuvalarının arkasına girmeye başladılar. Ve bizimle konuşmak isteyen adamlar geri geri gitmeye başladılar. Ne oluyor deyip biz bir ölçüde geri çekildiğimiz zaman dört bir tarafımızdan makinalı tüfeklerle eve ateş açıldı. Önden 2-3 arkadaş kendini aşağı attı. Ben onların arkasından, en arkada Mahir kalmıştı. Baş aşağı düştüm. Merdivenlerden yuvarlandım. Toparlanıp doğrulmaya çalışırken yukarıdan kanlar boşalıyordu. Tam deliğin ağzına Mahir'in kolu sarkmış, kafası da kısmen sarkmış ve kanlar akıyordu. Ben fırladım. Bunları Ertuğrul Kürkçü anlatıyor. Nide cezaevinde karşı karşıyayız. O anlatıyor, ben dinliyorum. Ara sıra sorular soruyorum. Bunları yanıtlıyor. Yanında Orhan Savaşçı duruyor. Orhan Savaşçı hava yüzbaşısıydı ve Mahir Çaya'nın eşi Gülten Çaya'nın ağabeyiydi. 12 Mart mahkemelerinden cezaevinde kalmış tek subay kökenli hükümlü Orhan Savaşçı. Yüzbaşı Savaşçı, Ertuğrul Kürkçü'nün anlattıklarını dikkatle izliyor. Kürkçü'ye Kızıldere olayını soruyorum. Olayın nasıl geliştiğini, kendisinin nasıl kurtulduğunu soruyorum, anlatıyor. Bir iki el bombası attım dışarıya. Makinalı tüfek ateşi sürekli devam ediyordu. Fakat bir şey göremiyorsun zaten. Ayrıca tesir sahası dışına çıkmışlardı. Bir şey kesmek mümkün değil. Ve Mahir'i indiremedim. Yalnız yokladığım kadar ensesinden vurulmuştu ki, daha sonra otopsi raporlarına baktığımda, işte makinalı tüfek mermisi vurdu, diyordu. Kürkçü boynunu işaret ediyor ve Mahir'in vurulduğu yeri göstermek istiyor. Şurayı gösteriyor otopsi raporları. Kurşun buradan girmiş. İngilizleri bizim arkadaşlarımız vurdu. Burada Ertuğrul'un sözünü kesip soruyorum. İngilizler o anda sağ mıydı? Ertuğrul Kürkçü yanıtlıyor. Ben onlarla uğraşırken aşağıdan İngilizlerin vurulduğunu duydum. Yani şu bir gerçek. Bunu saklamaya, başka biçimde açıklamaya gerek yok. İngilizleri bizim arkadaşlarımız vurdu. Yalnız İngilizlerin vurulmasının nedeni bizim arkadaşların onları öldürmek istemesi değildi. Biz adamlara şunu söylemiştik. Ateş açıldığı zaman bu olacak. Ve şu kasıtla ateş ettikleri belli olduktan sonra, yani imha etmek kastıyla ateş ettikleri ki konuşacağız dediler, tuzağa düşürdüler yukarıdan. Arkadaşlar da onları vurdular. Yalnız şu da bir gerçek. Daha sonra eve giriş sırasındaki otopsi raporlarını tekrar inceledim. İngilizlerin üzerinden 12 tane piyade tüfeği mermisi de çıktı. Yani onların canlı ya da ölü olmalarına bakılmaksızın üzerlerine eve giriş sırasında ateş açılmıştır. Daha sonra bir süre müsaademe devam etti. Müsaademenin devamı sırasında askerlerden sadece bir tanesi, o da işte daha sonra iddianameden öğrendiğimiz kadarıyla elinden vurulmuş. Kazım özü doğru söylemişti. Şuradan bir yerden ah diye bir ses geldi diye. Herhalde o olacak. Başka da dışarıdan yara alan kimse olmamıştı. Bir süre sonra ateş kesildi. Ki o sırada ezan okunmaya başlanmıştı. İkindi ezanı. Bu atışlar sırasında bir tek ölen Mahir vardı. Ömer Ayna arkadaşın kerpiç duvara delip giren mermilerden bir tanesi Sol gözünü çıkartmıştı. Ağır yaralıydı. Fakat ölmüş durumda değildi. Dışarıdan dört bir taraftan ateş devam ederken, işte makinalı tüfek mermileri duvarı delip girmeye başlayınca, arkadaşlar bir odadan ötekine kaçarken çarpışmışlardı. Cihan karnından yaralanmıştı. Fakat ciddi ölümcül bir yarası yoktu. Bunun üzerine biz, ateş de kesildikten sonra ne yapacağımızı düşündük. Ne yapabiliriz? İşte bizim aklımızda Maltepe'deki kuşatma örneği var. Yani bunlar içeriye girecekler, saldırıda bulunacaklar. Ne yapılabilir? Evin bir koridor üzerine açılan dört tane odası, iki tane de kapısı var. Odaların kapıları, camları parmaklıktı. Parmaklıktan içeri giremezler. Kapılardan gireceklerdi. Giriş kapısını tıkayalım. Bir de yanda saman deposu var. Ona açılan kapı var. O kapıdan girme ihtimalleri daha büyük. Giriş kapısını tutacağımızı düşüneceklerine göre, arkadaşlarımız U şeklinde toplandılar. Arkalarını giriş kapısına vererek, saman deposuna açılan kapıda ben mevziyi aldım. Yani ne yapacağız? Girecekler, vuruşacağız. Artık ölen ölür, kalan kalır. Artık herkes birbiriyle helallaştı. Ancak bizim beklediğimiz gibi bir piyade saldırısı olmadı. Patlamalar oluyordu. İlkin patlıyor, sonra evin civarında muazzam bir infilak oluyor. Saffet'e sorduk. Saffet üsteğmendi. Saffet havan atışı yapıldığını söyledi. Öyle olması akla yakındı. Roket atar da olsa fark etmez. Yani tahrip gücü yüksek silahlarla eve ateş açıldı. Biz ne yapacaktık? Zaten buna verilecek bir karar yoktu. Bekliyoruz, bekliyoruz. 4-5 tane evin sağında solunda patladı. Çatala aldılar. İşte evin köşelerine düşmeye başladı. En sonunda arkadaşların bulunduğu yerde muazzam bir infilak oldu. Yalnız onlar girişi bekledikleri için el bombalarının pimlerini çözüp öyle bekliyorlardı. Bu infilakla birlikte peşi peşine 3-4 tane daha büyük patlama oldu. Ben onlardan biraz uzakta olduğum için kendimi yere attım. Ve patlamalar bittikten sonra koştum arkadaşların yanına. O anda dahi büyük çoğunluğu ölmüşlerdi. Yalnız bir iki inilti geliyordu. Ben açık söylemek gerekirse ne yapacağımı da şaşırdım. Nasıl kurtuldum? Kızıldere olayının böyle sonuçlanmasından sonra birçok kimse Ertuğrul Kürkçü'nün nasıl kurtulduğunu merak ediyor. Buna bağlı olarak Kürkçü adı üzerinde çeşitli kuşku bulutları dolaşıyordu. Açıkçası Ertuğrul Kürkçü polis miydi gibisinden sorular soruluyordu. Kürkçü'ye bu kuşkulardan söz ediyorum. Gülüyor ve anlatmaya devam ediyor. 15-20 dakika kadar orada bekledim. Fakat atışlar devam ediyordu. Ben şunu düşündüm. Yanda saman deposu var. Oraya geçeyim. Belki orada gizlenme imkanı doğabilir. Yani son sınıra kadar deneyeyim. Onlar bana bir saldırıda bulunmazsa ben bir saldırıda bulunmayayım. Ben gizlendim nitekim. Ve patlamalardan yarım saat, bir saat sonra oradan görebildiğim kadarıyla, işte kapıdaki aralıktan görebildiğim kadarıyla yukarıdan aşağıya piyade saldırısı başladı. Evvela uzaktan ateş ediyorlar. Hem gaz bombalarıyla ateş ediyorlardı. Saman deposunda iki bölüm var. Biri eve uzak, biri eve yakın. Ortadan alçak bir bölümle bölünmüş. Ben bir tarafa geçtim. Ortada bir orta direk var. Onun da arkasına saklandım. Eve yakın iki tane de kapı var. Ortak kullanılan bir yer. Eve yakın olan kapıdan girdiler içeriye. Ben o zaman sindim. Önce şunu konuştular kendi aralarında. Bir tanesi dedi, ''Ya işte samanlığın arasında adam saklanmış olabilir.'' ''Yok.'' dedi öteki. ''Yangın çıkabilir ihtimalini düşünerek girmezler. Ama sen yine tara.'' Nitekim benim dizlerimin altından mermiler geçti. Ancak bana isabet etmedi. Ondan sonra fazla oyalanmadılar. Çatıyı taradılar. Ondan sonra içeriye girdiler. Yalnız içeride şöyle bir hadise olmadı. Yani bir müsaademe olmadı. Çünkü müsaademe edecek insan yoktu. Ve alabildiğine taradılar. Daha sonra ben yine otopsi raporlarını inceledim. Mahkemeye o konuda beyanda bulunmuştum. Mahkeme zabıtlarında var. Şöyle balistik raporları düzenlenmiş. Hemen hemen bütün arkadaşların vücutlarında birbirlerinin silahlarından çıkan mermi çekirdekleri bulunduğuna dair balistik raporları var. Fakat herhalde o kadar inandırıcı olmayan bir şey olması gerek ki, otopsi raporlarına göre ortada aynı zamanda eş zamanlı ölüm raporları var. Daha sonra bunları iddianameye katmaktan vazgeçtiler. Ancak ben o zaman kalktım ve bunları zabıtlara yazdırdım. Aşağı yukarı evde 15 dakika sonra bitti tantana. Şimdi şu oluyor. Ben şunu düşünüyorum. Dışarıdan ben konuştuğum için tanımış olabilirler. Evdeki insanların sayısının bilindiği kanısındayım. Oysa biz gece yarısı girmişiz. ve kaldığımız odaya muhtarı sokmadık. İngilizlerle beraber 14 kişi oluyorduk. Muhtar 13 deyince, 13'te ceset bulununca o zaman tamam diyorlar ve çekilmeye başlıyorlar. Ben de şunu düşünüyorum. Benim eksik olduğumu bulacaklar ve gelecekler. Bu arada gece oldu. Ben hala orada bekliyorum. Bir ara çarpıntıdan, heyecandan falan biraz yorgunluktan sızıp kalmışım. Saatim de müsaademe sırasında düşmüş. Çok geç değil. Gece 11-12 olabilir. İçeriye Niksar savcısı gelmiş. Evdeki tahribatın tespitini yapıyor. İşte o arada deponun kapısından içeri bir lüks lambası sallandı. Ben tamam dedim. Beni aramaya geliyorlar. Fakat geri çekildiler. Sonra sorguda öğrendim. Niksar savcısı da sorgu yapmıştı. Gece karanlıktan ötürü tahribat tespiti yapamayacaklarını düşünüp gündüze bırakıyorlar, gidiyorlar. Ben tabii kendimi aradıklarını sanıyorum. Sabah olunca köylüler evin etrafına gelmeye başladılar. Ben bir an önce çıkıp gitmek istiyorum. Fakat köylüler görecek. Gece askeri birlikler pusu kurmuşlar vesaire. Yakalanırız. Burada durmak daha ehvendir. Bir gün daha bekleyelim. Ertesi sabah oldu. Köylüler gidip gelmeye başladılar. Ben iyice tedirgin oldum. Çıkıp gitmeyi, kaybolmayı düşündüm. Fakat o kadar yoğun ki kalabalık, geçiyorlar, evin içine giriyorlar. Kapıdan içeriye uzanıyorlar. Siniyorum samanlığın içine. Neresine girersem saklanabilirim. Saat 12 sıralarında askeri birlikler geldi tekrar. Ertesi gün. Babam tabutla gelmiş. Kürkçü burada şöyle bir duruyor. Acı acı gülüyor. Sonra anlatıyor. Meğer bizim peder geliyor. Tabutu yüklenmiş gelmiş. Daha önce tıp fakültesinden arkadaşlar gelmişler eve. Çok birbirleriyle ilintisiz isimlerin de öldüğü o zaman açıklanmış. Ali karşılayan vesaire bizimle ilgisi olmayan isimler. Belki demişler amca, Ertuğrul orada değildir, ölmemiştir. Cesedin her tarafı da bozulmuş olsa el parmaklarından tanınır. Bizim de biraz ellerimiz karakteristik, birbirine benzer babamla. Sonra babam da gelince Nihat Yılmaz'ın cesedini gösteriyorlar, ben diye. Öyle teşhis edilmiş. Babam bakıyor, bu benim çocuğum değil diyor. Peki diyorlar, nereden biliyorsun? Nihat'ın başı tahrip olmuştu. Nihat Yılmaz, Ziya Yılmaz'ın amcasının oğlu. Babam diyor, elinden tanıyorum. Yok diyorlar, bu senindir. Babam ısrar edip almayınca yeniden müfreze çıkarıyorlar. Sonra müfreze geldi. Müfreze gelince ben sindim. Artık bekliyorum. Ne olacak ne bitecek. Kaderimizi bekliyoruz. Mahzenin bu tarafındaki bölümleri aradılar. Başlarında bir teğmen var. Teğmen de iyice karıştırın da aradığımız belli olsun falan dedi. Delil olan ne varsa toplayın. Daha sonra gelip kontrol ederler falan. Bir tane asker geldi. Benim bulunduğum yerin üstüne çıktı. Karıştırdı marıştırdı. O sırada ben iyice gömülemiyorum tabii. Onun içine su gibi gömülmek olmuyor. Ceketin kolu açıkta kalmış. Ceketin ucundan yakaladı, çekiyor. Ben de aşağı çekiyorum. Yahu burada bir battaniye var galiba dedi. Ben diğren alıp bakacağım dedi. Geldi tam diğreni saplıyordu, ben fırladım. O zaman abo adam var dedi. Sıçradı. Çıktı dışarı. Dışarıdan tüfekleri doğrultmuşlardı. Dışarıdan bir iki el ateş ettiler. Ondan sonra ben fırlattım attım kendimi dışarı. Üzerime atladılar, yakaladılar. Ondan sonra bağladılar beni işte. Aşağı morga götürdüler. Orada Niksar savcısı kısa bir sorgu yaptı. Sonra Ankara'dan telefonla çağırıyorlar dedi. İşte helikopter ve uçakla Niksar'dan Samsun'a, Samsun'dan Merzifon'a, Merzifon'dan da Ankara'ya taşıdılar. Bu Kızıldere'ye doğru çıkan ve Ankara'da biten yolculuğun hikayesi bu.